Yapımcılığını Ceyda Nuray Kıygı'nın üstlendiği Sultan Karadağ'ın hazırlayıp sunduğu Sen Olsaydın programında hayata farklılıklarıyla tutunmaya çalışan ya da toplumun farklı yönlerini yeterince anlayamadığı insanların yerinde sen olsaydın ne yapardın diye soracağız. Sen Olsaydın programı kimi zaman bir engellinin, kimi zaman bir gurbetçinin, bazen yeni nesil çok değişti diye sitem eden bir yaşlının, bazen de büyükler bizi anlamıyor diyen bir gencin, velhasıl hayatın içinde farklılıklarıyla yer alanların gözünden hayata bakıp onların dünyasına girebilmek için.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Sen Olsaydın programıyla sevgi, saygı ve muhabbetlerimizle karşınızdayız. Değerli dinleyicilerimiz, bu hafta görme engelli olmaktan bahsedeceğiz. Hani Sen Olsaydın programında o cümle kalıbımız var ya, sen olsaydın ne yapardın dediğimiz, işte oraya bu hafta yerleştireceğimiz cümlemiz görme engelli olmak. Sen olsaydın, yani sen bir görme engelli olsaydın devamında 3 nokta ve soru işaretini koyup, daha doğrusu soru işaretini ve 3 noktayı koyup sözün devamını size bırakacağız ve her biriniz, her bir dinleyicimiz kendi gönlünden ve zihninden geçenlerle dolduracak cümlenin devamını.
Acımak yerine anlamak için.
Görme engelli olmak, yani hayatınızda tek bir rengin hakimiyetiyle yaşamak. Nedir o renk? Siyah. Işığa göre, güneşe, ortama, yere ve zamanına göre belki zifiri karanlık, yani olabildiğince koyu siyahtan hafif griye doğru açılan tonlar olacak hayatınızda. Gözlerinizin gördüğü tek bir renk var, siyah ve tonları. Tabii bu arada şunu da özellikle eklemek istiyorum. %100 görme kaybına sahip olanlar olduğu gibi kısmen görebilenler de var. Biz daha ziyade burada görme engelli olmak diye başlarken ve buna uygun cümleler kurarken zihnimizde tamamen görme kaybına sahip olanları düşünerek bu cümleleri hazırlamaya çalıştık. Ama arada istisnalar olacağını da hatırlatmak istiyorum başta. Kısmen görme yeteneğine sahip olan, ışığı, renkleri, belki nesneleri ya da kişileri kabaca görebilen, ayrıntılarıyla değil ama yüzde derecesine göre, görme oranına göre bunları kısmen görebilen görme engelliler olduğunu da hatırlatmış olalım. Evet, bir hatırlatmamız daha var hemen programın girişinde. Öncelikle niyetimiz acımak değil. Anlamak, anlamaya çalışmak. Özellikle bu programda bu hatırlatmanın daha çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendimizi görme engellinin yerine koyduğumuzda belki o acıma duyguları da harekete geçmeye başlayabilir. Onun için tekrar tekrar altını çizerek diyoruz ki niyetimiz acımak değil, anlamaya çalışmak. Ötekinin gözüyle bakıp görebilmek, yalnızlaştırmak değil, bir arada olabilmek ve anlaşılma ve anlama çabasıyla hayatı bir arada yaşayabilmek. Kendimizi bir görme engellinin yerine koyup olaylara onun bakış açısından bakmaya çalışacağız. Çünkü bu programda amacımız o konu başlığındaki, o durumdaki, o konumdaki insanı anlayabilmek, o insanla empati kurabilmek. Empati çok yaygın kullanılan bir kelime malumunuz. Ama biz gerçekten empatiyi doğru anlayabiliyor muyuz? Doğru şekliyle kullanabiliyor muyuz? Bunu da sorgulamak, biraz onun üzerinde düşünmek de lazım. Empati kurmak, o kişinin gözüyle görebilmeye çalışmak, onun yaşadıklarını hissetmeye, anlamaya çalışmak. Eğer empati gibi bir niyetle yola çıkıp yoğun bir acıma duygusuyla sonuca varmışsak bir yerlerde yanlış yapmışız demektir. Birazdan bazı örnekler vereceğiz ve yine sen olsaydın diye başlayacağız söze. Bir görme engellinin yaşadığı ya da yaşaması muhtemel anlara olaylara örnekler vermeye çalışacağız. Belki de daha önce hiç düşünmediğiniz ya da yanlış yorumda bulunduğunuz durumlar, örnekler olacak bunlar belki. Eğer hazırsanız bir görme engellinin yerine kendimizi koymaya başlayalım, yola çıkalım isterseniz.
Ötekileştirmek yerine anlamak ve anlaşılmak için.
Genelde görme engellilerle empati denildiğinde özellikle Engelliler Haftası ya da Engelliler Günü düzenlenen etkinliklerde göze görmeyi engelleyen siyah bir göz bandı takılır. Siz de düşünün ki sabahtan akşama bir günü görme engelli olarak geçireceksiniz. Normalde yaptığınız her işi bu kez görme engelli olarak yaptığınızı düşünün bu yola, bu zihni yolculuğa çıkmadan önce. Evet, gün güneşin doğuşuyla başlıyor ve siz yataktan kalkıyorsunuz. Uyurken özellikle gece lambası kullanmayı da sevmiyorsanız ya da pencerenizin hemen yanında bir sokak lambası yoksa, zifiri karanlıkta uyuyorsanız işte o karanlıkla geceyi geçirdiğinizde normalde gören insanlar ne yapar? Güneşin doğuşuyla uyanır ya da en azından ışığı yaktığında bir ortamda aydınlanma, değişme olur. Bir görme engelli olarak güne başladığınızda ise eğer hava çok kasvetli değilse ya da pencerenizin perdesi kapalıysa, ışığı da yakmamışsanız uyumanızla uyanmanız arasında gözünüzün gördüğü durum açısından pek bir değişiklik olmayacak. Belki o hani söze programa başladığımızda demiştik ya, siyah ve siyahın tonları var görme engellinin hayatında, tek rengin hakimiyeti var. Belki biraz siyahın tonlarında değişme olacak ve siz güne yine siyahla, karanlıkla başlamış olacaksınız.
Sadece sempati değil, aynı zamanda empati için.
Peki, yoğun bir gün sizi bekliyor olabilir çalışan bir kişi olarak ya da bir öğrenci olarak veya evinde o günkü işlerini zihninde planlayan bir ev hanımı olarak, ama bu kez altını çiziyorum, bir görme engelli olarak gününüzü yaşadığınızı hayal edin zihin dünyanızda. Kalktınız, lavaboya gittiniz, günlük bakım ve temizlik işlerini hallettiniz, üstünüzü giymeye tekrar odanıza geri döndünüz. Tabii tüm bunlar hemen öyle bir çırpıda oldu mu, tüm bunları yine bir görme engelli olarak düşüneceksiniz. Eğer evinizde tek başınıza yaşıyorsanız belki evin düzenini oturtmak daha kolay. Ama ailenizle, anne babanızla ya da eşiniz ve çocuklarınızla veya ev arkadaşlarınızla o evi paylaşıyorsanız, sizinle birlikte yaşayanların bir görme engelliye ayak uyduracak bir düzene sahip olması gerekli. Örneğin siz yattığınızda koridorda herhangi bir şey yoktu, bastonunuzla yürüdünüz veya evin içi düzeni size çok bildik ve aşina geldiği için kullanmaya gerek duymadınız, ama o esnada koridorda yerde herhangi bir şey yoktu. Oysa ki aynı evi paylaştığınız herhangi biri koridora bir şey bıraktı. Belki terliğini koydu, belki çantasını bıraktı. Siz görme engelli olarak güne başladığınızda ve o koridordan geçerken belki o paspasa ya da oradaki terliğe veya oradaki çantaya takılma riskinizi de hesap etmek durumundasınız o halde. Evet, bunlar işin ayrıntıları tabii. Her işte bu kadar ayrıntıya takılırsak bu programın sonuna gelemeyiz, ama şöyle hızlıca bir düşünelim. Üstünüzü giyeceksiniz ve dolabınızı açtınız. Alacağınız kıyafetlerin birbirine uyumunu düşünmek zorundasınız bir görme engelli olarak. Acaba o kıyafet bir üst olarak altına ne gider, o kıyafetin üstüne, altına, ya da giydiğiniz kıyafetin sağına, soluna, önüne, arkasına dikkat edeceksiniz. Renk uyumuna dikkat edeceksiniz. Tüm bunları hesap etmeniz gerekiyor. Bu arada görme engelliler için özel olarak geliştirilen bazı cihazlar var. Bu cihazı tuttuğunuz giysiye okutabiliyorsunuz. O esnada size o kıyafetin rengini söylüyor. Bu ayrı bir cihaz olabildiği gibi cep telefonuna yüklenen bazı programlar aracılığıyla bunu yapan bir takım uygulamalar da var. Ama takdir edersiniz ki görme engellinin hayatını kolaylaştıracak, hatta genel olarak engellinin hayatını kolaylaştıracak her türlü cihaz ne yazık ki biraz daha pahalı. Bu da şu demek oluyor, bir engellinin yaşayabilmesi, normal standartlarda yaşayabilmesi için hayat biraz daha pahalı. Çünkü ekstra giderleriniz var, hayatınızı kolaylaştıracak cihazların bedeli yüksek olabiliyor. Tüm bunları da tabii maddi anlamda da hesaba katmak lazım. Evet, giyindiniz, kahvaltı, eğer evde tek başınızaysanız kendi kahvaltınızı hazırladınız. Bu arada neyi nereye koyduğunuz hakikaten önemli bir görme engelli olarak. Çünkü elinizi attığınız an en son koyduğunuz ve aradığınız her ne ise onun tekrar aynı yerde olması lazım. Yani biraz düzen gerekiyor hayatı kolay yaşayabilmek için bir görme engelli olarak. İşinizi, okulunuza ya da her nereyi planlamışsanız, belki alışverişe çıkacaksınız, yani dışarı çıkıyorsunuz ve bu kez dışarıya açılıyor gözünüz, ama yine kapalı olarak, siz gözleriniz kapalı olarak bir anlamda dışarıya çıkıyorsunuz, hayata merhaba diyorsunuz. Bu arada merdivenleri inmek, kaldırımda yürümek, caddede karşıdan karşıya geçmek, eğer toplu taşım aracı olarak neyi kullanacaksanız, otobüsü, metroyu vesaire, onu beklemek, ona binmek, inmek, tüm bunlar aslında içinde bin bir detay barındıran diğer ayrıntılar. Örneğin kaldırımda açılıp da kapatılmayan bir çukur olabilir, kaldırım üzerinde bir mantar olabilir, mantar blok olabilir ya da reklam panosu olabilir, bir ağaç olabilir kaldırımın tam ortasında. Tüm bunlara tabii dikkat etmeniz gerekiyor. Belki o asanızla yoklayarak ve emin adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Yine karşıdan karşıya geçeceğinizi düşünün. Sesli sinyalizasyon sistemi olması lazım ki trafik lambalarında, trafik ışıklarında. O an yayaya geç mi diyor, dur mu diyor, bunu sese dönüştüren bir cihazın, bir sistemin olması lazım sizin sağlıklı bir şekilde karşıya geçebilmeniz için. Ve yine bindiğiniz toplu taşıma aracında anonsların çok önemli olduğunu bir görme engelli olarak tekrar hatırlatalım. Hangi durağa geldiğiniz, nerede ineceğiniz, nerede bindiğiniz sizin için önemli. İş sadece ulaşım değil, iş yerinize geldiniz, okulunuza geldiniz, iş hayatı ve okul hayatı başladı. Konumunuza, durumunuza göre değişiyor tabii ki. Ve siz işe geldiğinizde eğer o iş ortamında size uygun bir düzenleme yapılmamışsa, rahat ve verimli bir şekilde bir çalışan olamayacaksınız ne yazık ki. Ya da okula geldiğinizde kabartma kitaplarınız yoksa, ya da okulda gerekli yönlendirme levhaları yoksa, gideceğiniz sınıfı, o an gireceğiniz dersin hangi amfide olduğunu, hangi katta olduğunu, hangi blokta olduğunu nasıl başkalarına sormadan bulabileceksiniz? İşte tüm bunlar için görme engellinin de kendi ayakları üzerinde durup bağımsız bir şekilde yaşayabilmesi için bakın bu kabartma yönlendirme yazıları çok çok önemli. Bunların sokak ve caddelerde olan versiyonları da var. Yerde kabartma bir takım düzenlemeler var. Bunun dışında kabartma yazılarla bina girişlerinde ve bina içlerinde de yerleştirilen yazılar var. İşte bunlarla birlikte bir görme engellinin hayatı kolaylaşıyor. Bunun dışında evde bıraktıklarımız var değil mi? Tekrar o sahneye geri dönelim. Belki bir ev hanımı olarak görme engellisiniz ve evinizin bu kez düzeni, işleri, evdeki her türlü işleyiş sizden belki soruluyor olabilir. Evde yaptığımız o tüm o rutin işleri şöyle bir gözden geçirin. Yemek yapılması, bulaşık yıkanması, evin temizliği, ütü gibi tamamen görselliğe dayanan bir durum. İşte tüm bunları bir görme engellinin tek başına yapabilmesi tabii ki belli bir deneyim, birikim ve yönlendirme gerekiyor muhakkak ki. Şimdi tekrar o soruyu soralım mı, ne dersiniz? Sen olsaydın, sen bir görme engelli olsaydın acaba hayatın nasıl olurdu?
Acımak yerine anlamak için.
Değerli dinleyiciler, dinleyicilerimiz, takdir edersiniz ki hayat sadece evden, işten ya da okuldan ibaret değil. Bunun dışında alışveriş var, değil mi? Çok önemli bir konu. Hastalıklar var, hastaneler var, farklı kurumlara gidip gelmeler var, dışarıda yaşanılanlar var, farklı durumlarda farklı insanlarla yaşadıklarımız var. Tüm bunların hepsini tek tek düşünmemiz, takdir edersiniz ki, bu program süresi içerisinde mümkün değil. Ama bakın, ana detaylarıyla, örneğin bir görme engelli alışverişte neler yaşar, şöyle bir göz atalım istiyorum müsaadenizle kısaca. Görme engelli eline aldığı ürünün ne olduğunu bilebiliyor mu? Birbirine benzeyen şeyleri bilemeyebilir. Örneğin bir kavanozun içinde ne olduğunu kestiremeyebilir. Bunun için ne olması gerekir? Ya rafın altında veya üstünde veya bizzat o ürünün üzerinde bir kabartma yazı olması gerekir. Normalde alışveriş yaparken ne yaparız? Önüne, arkasına, sağına, soluna, üstüne bakarız. Bozulmuş mu? Son kullanma tarihi nedir? İçindekiler bölümüne bir göz atarız. Markalarına bakarız. Fiyatlarını karşılaştırırız. Aynı ürün bile olsa farklı markalar tarafından üretilmiştir belki ve onları birbiriyle kıyaslarız. Bakın, tüm bunları aslında görme engellilerinde yapabilmesi için kabartma yazı sisteminin yoğun bir şekilde kullanılıyor olması gerekir. Ya da yine bir görme engellinin bu kez bir mağazaya gittiğini, bir kıyafet alacağını düşünün. Şöyle eliyle yoklayarak ya da tezgahtardan yardım isteyerek, örneğin bir etek alacaksa, ben şöyle şu özelliklerde, şu renkte bir etek istiyorum dediğinde, bunun detaylarını yine tek tek sorması gerekecek. Markasını, cinsini, yine kullanma kılavuzu, nasıl yıkanır, nasıl giyilir, nelere dikkat edilir. Biz tüm bunlara ayrıntılı olarak bakmaz mıyız? Evet, bakarız. Yine bir görme engellinin ilaç kullandığını düşünün ve bu ilacın üzerinde kutu da eğer kabartma yazı yoksa, o ilacın hangi ilaç olduğunu, eğer birkaç ilaç kullanıyorsa ya da kullandı sonra dolabına kaldırdı, tekrar ihtiyaç oldu o ilacı kullanmak istediğinde tekrar, bunun hangi ilaç olduğunu nasıl anlayacak? Ya da prospektüsünü okuruz değil mi biz ilaçları kullanırken? Prospektüsünü bir görme engelli o zaman okuyamayacak, kabartma yazıyla yazılmazsa ya da seslendirilmiş bir versiyonu yoksa. Tabii bunlar mutlaka maliyet gerektiren şeyler. Ama bu noktada bir kabartma yazı belki daha cüzi bir maliyetle karşılanabilir, sağlanabilir. Ve görme engellinin hayatı açısından düşünürsek onun hayatına aslında çok şey katacaktır. Bunun gibi daha pek çok ayrıntı var, inanın. Örneğin dışarıda arkadaşlarıyla yemek yiyecek, yemek tabağı geldi ama tabak içinde neler var? Biz zevkimize göre, damak tadımıza göre hangisini yiyeceksek onu seçer, oradan başlarız. Yemek istediğimizi, yiyebilecek durumda olduğumuzu alırız. Ama görme engellinin yanındakine sorması gerekiyor değil mi? Tabakta şunlar şunlar şunlar var, sağ tarafta bu var, sol tarafta bu var, ya da saat yönünde düşünürsen işte iki yönünde şu meze var veya falan salata var, şu tabakta da diğer ana yemek var veya çorba, şu tarafında ya sağ tarafında sol tarafında diye, tüm bunların belki ayrıntılı olarak anlatılması gerekiyor bir görme engelli iseniz eğer. İşte bu sebeplerle bir alışverişteyken, işteyken, okuldayken, dışarıdayken, yemekteyken, hatta örnekleri biraz daha çoğaltalım, sinemadayken, tiyatrodayken ya da bir sergideyken, bir müzedeyken, eğer bir görme engellinin bağımsız olarak hareket edebilmesi gerekiyorsa bir takım kolaylıkların sağlanması gerekiyor. Özellikle devletlerin bu noktada getirdiği bir takım kolaylıklar, indirimler aslında tamamen, bakın, aradaki bu farkı kapatma niyetiyle yapılan kolaylıklar. Yine sesli betimleme çok önemli bir konu bir görme engelli için. Geçen sene sizlerle Dünya Hali programında sesli betimlemeye başlı başına bir konu ayırmıştık. Sesli betimleme bir görme engelliye, örneğin bir filmin ya da bir tiyatronun veya bir çocuk oyununun, hatta gittiği sergideki tablonun veya gezdiği müzedeki eşyaların, o sergilenen diğer Tabloların mesela, bunların her birinin seslendirilmiş halini sunuyor. İşte bu nedenle sesli betimleme, görme engellinin yine az önce dediğimiz gibi hayatını kolaylaştırıyor kabartma yazıyla birlikte. Toplumsal duyarlılık da tam da bu noktada devreye giriyor. Bir görme engellinin hayatını kolaylaştırmak istiyorsanız, onu anlamakla birlikte beraberinde bir takım girişimleri getirmesi gerekiyor. Bakın göz ne kadar önemli değil mi? Görebilmek, görmek ne kadar önemli. Çünkü göz dış dünyaya açılan bir pencere ve çoğu zaman gözler sözün ya da davranışın dahi önüne geçebilecek mesajlar taşıyabiliyor. Genelde de toplum olarak hani deriz ya, gözler yalan söylemez, gözlerinin içine baktım ama gözlerinle sözlerin aynı şeyi söylemiyordu deriz işte bu sebeple. Güzel bir eser arası verelim. Kayahan "Gözlerinin hapsindeyim" diyecek. 1990 Türkiye Erevizyon şarkısı olarak da tanıdık biz "Gözlerinin hapsindeyim"i bu güzel çalışmaya. Şöyle bir kulak verip biraz da geçmişe uzanalım isterseniz. Kayahan söylüyor "Gözlerinin hapsindeyim".
Hasretinde alevlenirken düşünceler, ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler, ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım, İsyanlarda gönlüm zaman gardiyandır. Ah, yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez hasretin, ay ay ay. Hay la la la la la la la la. İçimde vardılar. Hay la la la la la la la. Sen gözyaşlarımdasın. Alevlenirken düşünceler, ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Ellerim yüzümde susmuş dudaklarım, İsyanlarda gönlüm zaman gardiyandır. Ah, ben yine gözlerinin hapsindeyim. Aman vermez hasretin.
Adamın biri ilk defa gittiği küçük bir kasabada şaşkın şaşkın gezindikten sonra yol kenarında duran bir arabanın yanına yaklaşmış ve arka koltukta tek başına oturan çocuğa "Buraların yabancısıyım" demiş. "Parkın hemen yanı başındaki fırını arıyorum. Çok yakın olduğunu söylediler." Çocuk arabanın penceresini iyice açtıktan sonra "Ben de buraya ilk defa geliyorum" demiş. "Ama sağ tarafa gitmeniz gerekiyor herhalde." Adam çocuğun da yabancı olmasına rağmen bunu nasıl anladığını sormuş ister istemez. "Ihlamur çiçeklerinin kokusunu duymuyor musunuz?" diye gülümsemiş çocuk. "Kuş cıvıltıları da oradan geliyor zaten." "İyi ama," demiş adam, "bunların parktan değil de tek bir ağaçtan gelmediği ne malum?" "Tek bir ağaçtan bu kadar yoğun koku gelmez ki," diye atılmış çocuk. Üstelik Manolyalar da katılıyor onlara. Hem biraz derin nefes alırsanız fırından yeni çıkmış ekmeklerin kokusunu bile duyabileceksiniz. Adam gözlerini hafifçe kısarak denilini yaptıktan sonra teşekkür etmek için döndüğünde fark etmiş çocuğun görmediğini. Çocuk ise konuşurken bir anda sözlerini yarıda kesmesinden anlamış adamın kendisinin görmediğini fark ettiğini. Işığa hasret gözlerini ondan saklamaya çalışırken 3 yıl önce bir kaza geçirmiştim demiş. O zaman kaybettim gözlerimi. Görmeyi o kadar çok özledim ki sizinkiler sağlam öyle değil mi? Adam çocuğun tarif ettiği yerde bulunan fırına yönelirken artık emin değilim demiş. Ama emin olduğum tek bir şey var ki o da senin benden daha iyi gördüğündür. Değerli dinleyicilerimiz, görmek var, görebilmek var. Görmek var, bakmak var. Her baktığımızı gerçekten görüyor muyuz ya da gerçekten görme niyetiyle bakıyor muyuz? Peki ya görmezden geldiklerimiz? Acaba o güneşin doğuşunu, batışını, ayın evrelerini, hilali, dolunayı, gökyüzünde bulutları, kuşları, ağaçları, çiçekleri, kelebekleri, dağı, taşı, yeşili, mavisiyle bütün tabiatı seyredebiliyor muyuz acaba? Ya da dünyada ağlayan aç kimsesiz çocukların, evsiz barksız insanların, açlıktan ölen bebeklerin, susuzluktan kurumuş bedenlerin farkında mıyız? Yoksa bunları görmezden mi geliyoruz? Hani dedik ya, görmek var, görebilmek var, görmek var, bakmak var. Görmek, görebilmek aslında başlı başına bir nimet ve her bir nimetin şükrünün de olması gerekiyor. Bu şükrün de o nimetin cinsinden olması gerek. Yani ben görüyorsam gördüklerimin farkına varmalıyım ki ve o gördüklerimin gerektirdiğini yapmalıyım ki bunun şükrünü eda etmiş olabileyim. Gözlerimizin şükrünü eda edebiliyor muyuz acaba? Bu sorunun cevabı da her birimizin kendisine kalsın o halde. Bu noktada yeri gelmişken bir ayet-i kerimeyi hatırlatmak istiyorum. Tam da konumuzla uyuşuyor. Hac suresi 46. ayet-i kerimede buyuruluyor ki, "Seni yalanlayanlar hiç yeryüzünde dolaşmadılar mı? Zira dolaşsalardı elbette düşünecek kalpleri ve işitecek kulakları olurdu. Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz, lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur." Ne kadar manidar değil mi? Gözler kör olmaz, lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur. Gönül gözüyle görmek diye bir ifade vardır işte bu sebeple. Ya da kör bakmak diye bir ifade vardır. Gönül gözüyle görmek aslında görebildiği halde, düzeltiyorum. Gönül gözüyle görmek aslında göremediği halde, yani göz organı göremediği için ama gönülden görebilmeyi başaranlar için kullanılıyor. Kör bakmak ise göz organı görebildiği halde gerçeklere kör olanlar için kullanılıyor. Aradaki fark da manidar bence. Hayat hikayesi örnek alınabilecek pek çok görme engelli insan var. Örneğin Eşref Armağan, doğuştan görme engelli ressam. Helen Keller, hem görme hem işitme engelli bir yazar, bir eğitimci. Lokman Ayva, görme engelli milletvekili. Necdet Turhan, görme engelli dağcı ve maraton koşucusu. Aşık Veysel, halk ozanı. Cemil Meriç, yazar, mütefekkir. Kani Karaca, hafız, Mevlid Han, musiki, şinas. Tüm bu örnekleri geçmişten günümüze ve yerli yabancı olarak daha da çoğaltabiliriz ama bakın, hayat hikayelerine tek tek bakıldığında her birinde ayrı bir başarı ve ayrı bir yaşama sevinci göreceğiz. Gözlerin görmemesi, yani göz organının görmemesi tek başına bir şey ifade etmiyor. Yeter ki gönüller görebilsin, gönüller kör olmasın. Yeter ki o kör bakmak deyimindeki gibi gerçeklere, hakikatlere, olaylara, insanlara kör bakar bir vaziyette bulunmayalım. Görebilmek için sadece göz değil, gördüklerini de idrak edebilecek bir akıl ve gerektiğinde de sızlayan bir gönül de lazım. Velhasıl görmek ya da görmemek, aslında mesele gözden öte, gözden azade görebilmek. O sebeple asıl sorun görme engelli olduğu için göremeyen de değil, gözünde bir görme kusuru, bir görme engeli olmadığı halde göremeyen de. görmek istemeyen de olsa gerek. Bu hafta da geldik birlikteliğimizin sonuna. Haftaya yine sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Haftaya buluşuncaya, görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Sen olsaydın.